Ayrım 40.
3 saat kadar konuşmada, bilhassa Mehmet Akif Bey'in anlattıklarında ve görüşlerini belirten cümlelerinde bu durum açığa çıkmış gibiydi. Zaten bu 3 saatlik sohbette kah heyecana varan bir iyimserlik tonunda, kah yüzünü bir kader zannettiren kötümserlik havasında geçmiş, övgülerin ardından küfürler gelmiş, hayranlıkları lanetlemeler kovalamıştı ve alternatifin tersinden başladığı da olmuştu. Olaylardan, insanlardan, planlar ve ümitlerden bahsediliyor. Bunlara eklenen hükümler ve telakkiler Ankara'nın realitesini küçük ağa için bir düşünce çabasıyla sezilebilir hale getiriyordu. Ankara bugün için tasnifi yapılmamış bir kitap deposuna benzetilebilirdi. Karmakarışık bir yığınak halindeydi. İnsanlar, insanlar, insanlar vardı. Bunlar da ani bir göçten sonra bir salona doldurulmuş kitapları andırıyorlardı. Aralarında şaheserler bulunuyor, bilgi ve usul verenleri, yardımcıları fakat aynı zamanda pek beyhudeleri, hatta pek zararlıları da bulunuyordu. En faydalısının belki de bir cildi bu köşede, öteki bir cildi bambaşka bir köşedeydi. Aralarında fasikülleri bile oraya buraya sıkışmışları olabilirdi. Ve asıl önemlisi hiçbiri bulunması gereken yerde değildi. O onun, o da bir ikinin yerini almıştı. Bu şunun yanında olacak iken, gidip kendisiyle ilgisi ilişiği gösterilmeyecek birinin altına girmişti. Kısaca söylemek gerekirse, bu durumuyla ona bir değer biçmek güçten de fazla bir şeydi. İnsana imkansız geliyordu. Ama küçük ağa aynı sohbetten anlamıştı ki, bu karmakarışık şehirde cephedekine eşit bir de tasnif düzenleme çabası vardı ve bu yine cephedekine eşit bir ölüm kalım önemi taşıyordu. Kolayca söylenebilirdi. Burada da cephede olduğu gibi Yunan vardı, İstanbul vardı, Kuvayi Milliye vardı, ordu çekirdeği vardı, Kuvayi Seyyare ve çeteler vardı. Hatta bütün grafiği ve bu grafiğin buhranları ile birlikte İstanbullu hoca vardı. Hepsi de tasnifi kendine göre yapmak için didiniyor, sonucu kendi anlayışının yönüne çevirmek istiyordu. Kısacası savaş burada da aynı hızı, aynı karakteri taşımaktaydı. Kitaplar kendi köşelerini bulabilecek, her köşe kendi içinde doğru sıralamayı bulabilecek miydi? Bu mümkün müydü? Küçük ağa tam bir dua psikolojisiyle bu olmalıdır diye mırıldandı. Zira kurtuluş cepheden çok ve cepheden önce buna bağlı idi. Küçük ağa bunu derin bir endişeyle seziyordu. Tarih bilgisi kuvvetliydi. Hadiselerden hüküm çıkarabilecek bir kafası vardı. İçinde bulunduğu zamanın şartlarına takılıp kalan, toplumun fevkalade anlarını yalnız kendi sınırları içinde değerlendirmeye kalkışan budalalardan değildi. Şimşek çaktı deyip geçmez. Şu şu sebeplerden şimşek çaktı demeye çalışır ve aynı sebeple bir araya gelince şimşeğin yeniden çıkacağını düşünürdü. Yani toplumu ilgilendiren hadiselerde de sebeplere inmeyi denerdi. Bu yapısı içinde küçük ağa biliyordu ki büyük sarsıntı ve çalkantı devreleri vurguncuları çok şiddetle ilgilendirmektedir. Vurgunla zengin olmak, emeksiz ve liyakatsız mevki edinmek isteyenler böyle devrelerde pınarın başında kümeleniyorlardı. Böyle olunca da kitapların tasnifi post ve servet avcıları ile hakiki iyi niyetli erbabın ayırt edilmesi çok güçleşirdi. Üstelik birinciler dalavere ile, hile ve iftira ile ikincileri yıpratmaya çalışır, savaşların en vahşisi, en kalleşi, suyun altında fakat gaddarlığı azalmadan, ara vermeden devam eder giderdi. Ayrıca bu keşmekeşin içine karşı, kuvvetlerin sızdırdığı fitnecileri, fesatçıları da hesaba katmak gerekiyordu. Yemekten sonraki sohbetin bilhassa bu tehlikelere dokunan kısımları küçük ağayı tedirgin etmişti. Hiç de iyi ısınmayan odasında, üstüne kaputun da attığı yorganına sımsıkı sarılmış, kalıp gibi yatarken bütün bu endişelerden sıyrılıp gelecek günlerin vatan istikbalinin ne olabileceğini düşünmeye çalışıyordu. Bu boşuna çaba sinirlerine adam akıllı gelmişti. Boşuna çaba, zira Ankara'yı saran keşmekeşin kaderini kestiremedikten sonra gelecek için ne söyleyebilirdi? Önemli olan bu şehirdeki gizli savaşın nasıl biteceğini kestirebilmekti. Küçük ağa sarsılmaz imanı ile eninde sonunda zar zor olsa da mutlaka fakat mutlaka iyinin, doğrunun ve haklının kazanacağına inanıyordu. Büyük tereddütü kazanç cephesine sızacak kötülüğün ve kötü ihtirasların nispetini kestirememekten doğmaktaydı. Bu sızıntı ona sürmekte olan kalleş savaştan da korkunç geliyordu. Çünkü bu sızıntı zaferin sömürülüşü, kemirilişi ve hedefinden uzaklaştırılışı olacaktı. Ankara'da kalırsam diye bir öfke soluğuşu ile mırıldandı ve hemen ilave etti. Galiba kalmam lazım. Sonra da bunu aşırı bir gurur yüzünden söylediğini düşünerek utandı. Ben neyim ki? Tevazu kelimesiyle anlatılamayacak bir psikoloji ile kendisini bütün kuvveti iyi niyet ve dürüstlükten ibaret gibi görüyordu. Yalnız iyi niyet ve dürüstlükle ne yapılabilir? Ne yapabilirim? Ömrünün hiçbir devresinde taktikçi ve tabiyeci olmamış, hele kavgacılığa, mücadeleye daima hor baka gelmişti. Akla değer verirdi yalnız, akla yani bilgiye, muhakemeye, anlayışa, kısaca hakikate. Netice almak için ikna edilmeliydi, başkasına akla ermiyor, başka silah ve yolları haysiyet kırıcı buluyordu. Böyle olunca Ankara'da kalmak, bu kalleş savaşta doğrunun, haklının cephesini tutmak kime ne kazandıracaktı? Küçük ağa bir ürperme ile sağına döndü, yorganına daha bir sarıldı. Onu şimdi daha çok ısıtsın istiyordu. Üşüdüğünden mi, hava daha mı soğumuştu? Belki, ama bu ürpertide başka bir şeyler de vardı. Milleti ve ülkesi için duyduğu korkuların yanında doğrudan doğruya kendisi için, kendi adına, kendi varlığı adına içini sarsıcı bir şekilde sarıveren tedirginlikler vardı. Bir kere ve her şeyden önce bu kadar güvenilmek, bu kadar kuvvetle benimsenmek istemezdi. Bunu hatırlayınca dikenliğe yalın ayak düşmüş gibi oldu. Ürperişinde bunun payı büyüktü. Benimsenmek ve güvenilmek onun için her zaman borçlanmaların en ağırlarındandı. Hem de rızası alınmadan borçlandırılış. Bir ara Ankara'dan uzaklaşmayı, kaçmayı düşünürken sebep daha çok bu idi. Güvenilmek, benimsenmek elbette güzel şeylerdi. Ama insan kendisini ölçmeden biçmeden bu havanın içinde buluverecek olursa çoğu zaman yapmak istemediklerini yapmayacaklarını yapmak, aslında karşı duracağı ve durması gereken saflarda bulunmak, içinde bulunmayacağı durumlarda yapısına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak zorunda kalırdı. Aksinin yani ister istemez geciken direnişlerin döneklik, satılmışlık ve kalleşlik sayılması az görülmemişti. Bu sarsıcı tedirginliğinin, bu ürperişinin sebebi Mehmet Akif idi ama avuntusunu da o getiriyordu. Akif gibi bir insanla beraber olmak, konuşmak, öyle birisinin bulunduğunu, zor durumlarda, çetin dönemeçlerde ona akıl danışabileceğini bilmek büyük bahttı. Ama aynı Akif, Ankara'nın belli başlı ve her şeye etkili insanlarından öyle portreler çizivermişti ki, Akif'in kendisinin bile kendi aklını kullanmaya çoğu zaman hem de en gerekli anlar ve durumlarda fırsat bulup bulamayacağı kolay kolay kestirilemezdi. Seçişlerinin, yargılarının, kısacası ruh ve kafa yapısının önlenemez bir dürüstlük yüzünden mahkum düştüğü grubun yarattığı anafor içinde atom hızıyla fırıl fırıl, döne döne dibe batması olamayacak şey değildi. Akif fazla konuşkan değildi. Aslında gündüz pek şakacı ve ehli dil bulduğu Sait Bey dahil hiçbiri konuşmayı fazla sevmiyorlardı. Ama Akif usta bir portre ressamıydı. İşini 5-10 cümlecikle pekala yapabiliyordu. Mesela bir Hüseyin Avni Bey portresi çizivermişti ki işte hatırlanışı ile küçük ağanın tedirginliğine baş sebep olabiliyordu. Akif'in anlattığı Hüseyin Avni hatta ona korku veriyordu. Ve bu korku doğrudan doğruya büyük dava adına idi. Küçük ağa dürüstlüğün, mertliğin, yiğitliğin ve feragatin bir noktadan sonra veya belki bazı mizaçlarda kalleşlik, orospuluk, nifakçılık ve en adi ihtiraslar kadar hatta onlardan daha çok yıkıcı olabileceğini düşünerek yeniden ürperdi. Anlatılanlar birbirleriyle iyi bağlanabilirse ortaya çıkan durum gerçekten de korkunçtu. Millet Meclisi'nde Ali Şükrülerin, Kara Vasıfların, Süleyman Necatilerin, Sait ve Raif Hocaların, nihayet Hüseyin Avni ve Mehmet Akiflerin etrafında bir muhalefet oluşmuş gibiydi. Ortada bir grup var denilemezdi. Aslında böyle bir çalışma, hatta niyet yoktu. Sohbette adı geçenler sadece arkadaş dost idiler. Ruh ve kafa yapıları birleşmiş, daha doğrusu aynı tutum ve davranışlara yöneltmişti. Bu yüzden birbirlerini seviyor ve sayıyor, benimsiyor ve arıyorlardı. Olayların ve durumların karşısında kendilerini hep yan yana buluyorlardı. Gün gelip de herhangi bir olay veya durumun sırf hazırlıkları olmadığı, üzerinde daha önceden durup veya bir ihtimaller listesi yaparak hesaba katmadıkları için kendilerini ayırabileceğini, bu ayrılışında tıpkı muhalefetlerinin her hali gibi sert ve kesin olabileceğini düşünmüyorlardı. Bu belliydi. Küçük ağa bunu apaçık olarak görmüştü. Ve anlamıştı ki taraftar toplamaya, muhtemel yumruklara, karşı kuvvetli olmaya baktıkları da yoktu. Yapılan buydu işte. Haksızlık, hatta veya kötü niyet görünce kürsüye aslanlar gibi fırlayıp kükremek onlara yetiyor, yetmeden de çoğunu veriyor. Dünyanın en saf gururunu ve neşvesini veriyordu. Meclise güveniyorlardı. Genel kurulun hakkın, vatanseverliğin, doğrunun, hakikatin, millet menfaatlerinin sesine, dürüstlüğün sesine destek olacağına güveniyorlardı. Bu güven eksiksizdi ve onlara yetiyordu. Bu durumlarla bir noktaya varmak istedikleri de yoktu. Bu seslerin, kükreyişlerin, gün gelip de ustaca oyunlarla, demagojilerle, safsata, hatta düzenlerle, iftiralarla açık düşürülebileceğini akıllarının kıyısından bile geçirmiyorlardı. Korkunçtu ya. Çünkü kükreyişleri, dürüstlükleri, vatan endişeleri, hak ve hakikat davacılıkları öylesine idi ki ortada kasıt, suç, suç kastı olmasa bile özellikle böyle hallerde karşısına çıktıklarını, hükümet üyelerini ve öteki yetkilileri idam hükmü giymişe döndürüveriyor, onları sırf söz konusu hata veya suçlarından ibaret bırakıyor, özür dilemelerini, hatadan dönmelerini anlamsızlaştırıyordu. Bu da kin doğurmaktan, düşmanlıklara sebep olmaktan başka neye yarardı? Yarasa yarasa demagojileri, safsataları, entrikaları, komploları kışkırtmaya yaramaz mıydı? Karşı hakların ve haklılıkların da gaddarca kullanılışını hazırlamaz mıydı? Ve bu da bölünüşe, birbirine düşmeye, gerçek deyimiyle mecliste bir iç kavgaya varmaz mıydı? Nitekim Akif'te ötekilerde böyle korkunç bir sonucun açık habercileri, belirtileri sayılması gereken olaylar anlatmışlardı. O sonucu akıllarına bile getirmeden, yürek paralayıcı durum, dürüstlük her şeyi kendi mantığı, kendi yorumu ile sınırlıyor, kendi benimsediğinden başka kasıt ve hedef düşünmüyordu. Küçük ağa gene onların anlattıklarından çıkarıyordu. Bu adamların kuvvetini görenler vardı. Kurt bile kuvvetini bilir diye düşündü. Kuvvetini bilmeyen dürüst eylemcilerdi. Onlardaki ancak yok olmak veya yok etmek, yok edilmekle çözümlenebilecek çetin kuvveti, cümle alem görürdü de kendilerini bu önlenemez tasfiyeye götüren kuvveti kendileri göremezlerdi. Öyle acı bir göremeyişti ki bu, sebep oldukları her şeye, kırıp döktükleri de akıl almaz ücretler ödemek zorunda kaldıkları faturalara da şaşar kalırlardı. Onlara İstanbullu hocanın hikayesi nasıl anlatılabilirdi? Bunu denemeli mi diye geçirdi aklından. İstanbullu hoca da bilmiyordu kuvvetini. O da şaşıp kalıyordu kuvvetinden doğan sonuçlara. Kendini istemediği, kastetmediği durum ve yargılara düşüren sonuçlara da, karşısındakileri istemedikleri tutum ve davranışlara mahkum kılan sonuçlara da. Bunu anlamak, dürüstlüğün kendi kendini kontrole alması için ille öyle allak bullak eden bir hikaye mi yaşanmalı idi? Onlara kuvvetlerini ama mutlaka anlatmalı idi. Bunu birisi mutlaka yapmalı idi. Kuvvetlerini kendilerinden başka, evet, herkes görüyordu ve bu görenlerin arasında, fakat kendilerinin görmediğini, göremeyeceğini düşünebilen bir tek insan çıkmadığı besbelliydi. Böylece de hemen herkes, hiç değilse gelecek zamanlar için bir şeyler kuran herkes, bu haşin, bu uzlaşmaya yanaşmayan, bu yakan ve bütün yakıcılar gibi yakarken bitmeyen mahkum kuvveti ihtiraslara yönelmiş sayıyordu. Akşamki 3-4 saatlik sohbet açıkça ortaya koymuştu işte. Kuvvetlerini bilselerdi meclis onların olurdu. Çünkü bir tek sohbet içinde onlara yanaşan, onları destekleyen bir yığın isim sıralanmıştı. Ama başta Kara Vasıf ve Ali Şükrü olmak üzere onlar bu gelip de temelli kalmayan, daha sonraki çalışmalarda aleyhlerine oy kullanan insanları küçümsüyor, hatta onlardan tiksinerek söz ediyorlardı. Gerçeğe yanaşmak için en küçük çabayı esirgiyorlardı. Halbuki esirgemeseler onu görmek ve kavramak ne kadar da kolaylaşacaktı. Adamlar bunlardaki kuvveti görüyor, bu kuvvetin başa geçmek, baş olmak, iktidar olmak hırsından başka bir anlam taşıyabileceğini düşünemiyor. Asıl önemlisi buna layık ve muktedir olduklarını da kabul ediyor. Ama ilişki kurar kurmaz onlarda böyle bir ihtirasın bulunmadığını da anlayıveriyor. Yani yenilmeye mahkum olduklarını görerek daha belli olmayan galiplerin havasına kayıyorlardı. Böyle gelip uzaklaşanları ille de kötü görmenin haksızlık olacağı da belliydi. Çünkü aralarında pekala mesleklerini, politikayı, idare sorumluluğunu tek tek olaylar karşısında tavır takınmakla, sağlam bir ortama, kararlı bir düzene bağlamadan yürütülemeyeceğini kavrayanlar da bulunabilirdi. Ve onların da ana düşüncesi milletin, ülkenin menfaatleri olabilirdi. Zamandan kopup gitmişti. Belli alışkanlığı ile olayları da insanları da kendileriyle sınırlamaya yanaşmıyor, akşam dinleyip gördüklerini üç boyuttan, tarih açısından, psikolojik açıdan ve nihayet toplum bakımından yargılamaya çalışıyordu. Gerçeğin, hakkın ve hakikatin ancak böyle bulunabileceğine her zaman ve her önemli durumda inanmıştı. Sonra bir de karşı taraf denilen şey vardı ve hiçbir durum, hiçbir olay onsuz beliremiyor, kendi gerçeğini bulamıyordu. Kimdi veya kimlerdi ve neydi burada o, yani karşı taraf? Mustafa Kemal Paşa'yı, Rauf Bey'i, Yunus Nadi'yi düşündü ve ötekileri düşünmeye çalıştı. Çünkü ötekiler küçük ağa için birer isim idi. Aliler denmişti, Salih denmişti, Topal Osman, Ekrem, Ahmet Nazif falan filan denmişti. Bunların kimi meclis içinde, kimi asker, kimi yazardı. Ve küçük ağa öğrenmişti ki Erzurum Kongresi'ni hazırlayanlar, yani ilk kıvılcımı çakanlar, Kazım Karabekir Paşa ile anlaşan Hüseyin Avni Bey ile Raif Hoca idi. Onlar çağırmışlardı Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey'i. Hatta bunlar kongreye katılabilsinler diye kendileri üyelikten çekilmiş, yerlerini onlara bırakmışlardı. Şimdi ise Rauf Bey için elastiki deyimi kullanılıyor, paşa göğüs geçirmeden anılmıyordu. Küçük A, Akif'in çiziverdiği Mustafa Kemal portresini daha bir titizlikle canlandırmaya uğraştı. Portre netti, kesin çizgiliydi. Ayrıntıları vermiyor, üstelik onları aratmıyordu. Cümleleri de tas tamam hatırladı. Şu idi, bir şey yapmadan duramayan, büyük şeyler yapmak isteyen, başkalarının en olmayacak hayalleri ve ideallerini iş edinen birisi. Ziya Gökalpçi. Düşünmeye zaman kaptırmıyor, ana çizgiler doğrultusunda hemen harekete geçmek istiyor. Hataları da zaferleri kadar azametli olabilir. Gene söylenenlerden çıkardığına göre Mustafa Kemal Paşa, askerlerin de siyasetçilerin de eksik yanlarını tamamlayabilen seziş, kıvraklık ve karar verme hızı gibi önemli nitelikler taşıyor. En büyük adayı bulunuyordu. Küçük Ağa onun da Hüseyin Avniler, Ali Şükrüler, Akif ve Kara Vasıflar grubuna değer verdiğini, bunlarla kaynaşmak istediğini anlamıştı. Meclis içinde veya dışında geçen konuşma ve olayları dinlerken bu gerçekte kendiliğinden beliriyordu. Ama kendisini hiç zorlamadan seziyor, daha doğrusu sezgiden çok daha kuvvetli bir biçimde kestirmeden yapamıyordu ki bu bağlantı mutlaka kopacak. Sonunda kimin, kimlerin kazanıp hangi yanın kaybedeceği söylenmese de birbirlerine ya karnı ya sırtı diyecek kadar düşman olacaklardı. Kimi suçlamalı idi? Küçük ağa ürpermeyi bir kere daha önleyemedi. Sola döndü, yorgana sanki olabilirmiş gibi daha da sarılmak için debelendi. Hoşgörüye, göz yummalara yanaşmayan bütün bağlantılar korkunçtu. Dürüstlük ve iyiliğinki daha da korkunç diye mırıldandı. Bir rastlantıydı elbette ama Akif aynı niyetle değil. Bu konuya da dokunmuş, müsamaha, o tesamüh diyordu, için aşağı yukarı şunları söylemişti. En değerli faziletin tesamüh olduğunu öğrendim. Tek tek insanların da, topyekün insanlık ve milletlerinde gelişme yolunda ilk ve bırakılamaz gücü tesamüh olacaktır.